Ayrım 19, Ölüm Gemisi, Traven, sayfa 195. 39. Bölüm. Ne yapıp yapıp bir tekne bulmalıydım, pip pip. Kara işinden sıkılıyordum. Çuval aşır, sandık yürüt. Anladık, ardiyeler pek farkına varmaz bu zararın. Devede kulak zaten. Ama ben hoşlanmıyordum bu işten. Ben bir teknede olayım istiyordum. Alnımın teriyle kazanayım diyordum ekmeğimi. Başkalarının cebinden hovardalık etmekten bıkmıştım. Çalışabilmek güzel bir şeydir. Düşün, karanlık gecede pırıl pırıl yıldızların altında dümende duruyorsun. Verilen rotayı bir milim bile aşırtmıyorsun. Hey canına yandığımın, ne tatlı iştir bu. Benzer mi öte biri araklamaya? Hava patlamıştır, dümen oynak bir karı gibi. Hep yan çizmek ister. Ama tutarsın Yezid'i gırtlağımdan, nah şöyle deyip yapışmaz mı gırtlağıma Lavski? Ulan kendine gel be, ben dümen değilim. Düşün pip pip, koskoca tekneyi elinde sen tutuyorsun demektir. Yarım mil bile kaydırmıyorsun, dünyalar senin olur o zaman. Sevinçten haykırmak istersin, zıplamak gelir içinden. Hele bir de kaptan köprüsünden bey babasını görüp seslendi mi değme gitsin. Aferin Koskider, aferin oğlum. Senin gibi dümen tutanını görmedim, ben bile beceremem. Dayanırsan bu gidişle tam vaktinde varacağız. Ya pip pip, bey babanın bu sözü insanın yüreğini güldürür. Ya da ağlarsın sevinçten, dudaklarına dek iner gözyaşların. Ben tepeden tırnağa denizciyim, seviyorum şu denizi, içim açılıyor denizi görünce. Hele büyük güzel teknelerde iş görmek, of of of be. Ben öyle çok büyük teknelerde dümencilik filan etmedim dedim, ama haklısın Lavski, deniz güzel şey. Bak, boya sürerken ben de senin gibiydim, ben de sevinçliydim. İstediğim bir yeşili bulup dümdüz pürüzsüz çekebildim miydi, doyum olmazdı keyfime. Cevap vermedi Lavski, dalmıştı, kim bilir neler geçiyordu usundan. Biraz sonra denize tükürdü. Geçen sandallardan sigara almıştı, yaktı bir tane, sonra alay edersin belki benimle dedi, ama kömür işçiliği de hoşuma gidiyor pip pip. Büyük teknelerde dümencilik ettikten sonra buraya düşmek yürekler acısı. Ama ben seviyorum işimi. Önemli bizim işimiz, boş vermeye gelmez. Neden diyeceksin, kömürü taşımazsan boşaltmazsan küllü ateşçine alt eder. İstimi tutabilir mi? Yürür mü tekne? Demek küçümsememeliyiz kömürcülüğümüzü. Hem bir solukta 500 kürek kömürü yığdın mı? Yani yığabildin mi? Yani başarabildinse bu işi, bak o zaman da sevinçli olmalısın. O zaman da gülmeli yüreğin. Kucaklamak gelir içimden çoğu vakit kömürlere. Ulan be derim, daha demin ta ötedeki ambarda duruyordunuz. Şimdi buraya kazanın önüne yığılıvermişsiniz. Ne de çabuk derim, nasıl da başardın bu işi? Yerde sevinme bakalım, arakçılığa benzer mi, ölçülebilir mi o işle bu iş? Zaten neden araklarız? İş bulamadığımız için, iş vermedikleri için. Bütün gün yatakta sırt üstü yatıp pinekleyelim mi? Peki Hollandalıyı kaçırınca ne yaptın Lavski dedim. Ne yapacağım, çalışmam gerekiyordu, bir tekneye atmalıydım kapağı, yoksa keçileri kaçırırdım, öyle bir haller gelmişti üstüme. O güzel kağıtlı pasaportu birkaç dolara okuttum hemen, sonra gene bir sandık kapağı açıldı önümde. Danimarkalı balıkçılarla bir kaçakçılık işi yaptım, gümrükten biraz mal geçirdim onlara. Epey param oldu o sırada, enselenmek üzereyken atladım trene, ver elini Emmerlich. Tam Amsterdam için bilet alacağım enselediler. Gece olunca da sınırı geçirttilerdi. Haydi be dedim. Hollandalılar gece adam mı kaçırtıyorlar sınırdan? Demek Lavski'nin de başına gelmişti, merak ettim. Onlar mı dedi? Onlar daha da beterini yaparlar, bilmezsin. Her gece sınırlarda bir değiş tokuştur gider görme. Almanlar, Hollandalılar, Belçikalılar hep bu işi yapıyor oğlum. İsviçreliler de yaparlar eminim. Onlar neden geri kalsın? İnanmam dedim. Uyduruyorsun Lavski. Yapıyorlar oğlum. Kendi başımdan geçti diyorum sana. Hollanda'da başkalarını gördüm. Onların da başından geçmiş. Hem ne yapsınlar istiyorsun? Öldüremezler ki bu adamları. Suçsuz olduklarını biliyorlar. Yalnız pasaportları yok zavalların. Alamazlar da pasaport. Doğduklarına inandıramazlar kimseyi. İster inan ister inanma, pip pip başımdan geçti diyorum sana. Stanislav'ın gözünü hapisle kampla korkutamamışlar. O gece gene Hollanda'ya geçmiş, akıllıca davranmış, gelmiş Amsterdam'a. Bir İtalyan bandıralı ölüm gemisi bulmuş, onunla Cenova'ya gitmiş. Cenova'da tüymüş İtalyan'dan. Başka bir ölüm gemisine atlamış, bununla denizin dibini boylamışlar. Lavski ile birkaç kişi kurtulmuş ölümden, güç bela karaya çıkmışlar. Gene bir ölüm gemisine. Bu sefer ürkünç bir pataklama işi olmuş, zorla yakayı kurtarıp kapağı Yorike'ye atmış. Sonu nice olacak Lavski'nin? Benim sonum nice olacak? Ölüm gemisindeki bütün bu insancıkların sonu ne olacak? Bütün bu ölüler denizinin dibini boylayacak bir gün. Er geç olacağı bu, biliyoruz böyle olacağını. Kişi her şeyi ödemek zorundadır. Bizse canımızla ödeyeceğiz ölüm gemilerinin işçiliğini. Başka tekneye atamazsın kapağı. Ölüm gemilerinde tükenmek zorundasın artık. Çıkar yolun kalmamıştır. Karadakiler uzun duvarların arkalarında yaşarlar. Karada olmayıp denizlere açılmışsan ölüm gemilerindesindir ya da yabancı lejyonlarda çürürsün. Doğduğumuza inanmıyor, öldüremiyorlar da bizleri, ne yapsınlar? Git başka ülkelerde sürün. Ölüm gemilerine gir, lejyona gir, hapiste yat, vız gelir diyorlar. Belki öldürecekleri gün de gelir, kim bilir. Ama kapitalist Sezar'ın bir çıkarı yok bizleri öldürmekle. Yüksek duvarlardan atılan insan leşlerinden yararlanmasını biliyor daha. Bir gün Stanislav'a dedim ki, benim üstümdeki ranzada biri ölmüş. Ben gelmeden önce senin haberin var mıydı bundan? Vardı dedi. Kardeş sayılırdık. Almandı. Alsaslıydı. Asıl adını bilmiyorum, sormadığımda. Pavel demişti. Fransız ya da French diye çağırırlardı. Kömür taşırdı. Bir gece küçük bir çocuk gibi ağlayarak başından geçenleri anlatmıştı. Pavi Alsas'a bağlı Mülhavzın'da doğmuş. Bakırcı olmak istermiş. Öğrenmiş de bu işi. Ama sıkılmış, almış başını Fransa'ya, oradan İtalya'ya geçmiş. İtalya'dayken savaş patlamış, kampa almışlar oğlanı. Dur bakayım, yok yok, İsviçre'deymiş. Oradan sınırı geçirmişler, ona da asker olmuş. Esir düşmüş İtalyanlara. Kaçmış, sivil elbise sarmış kendine. Üstündeki er elbiselerini gömmüş, Güney İtalya'da sürtmüş. Daha önceleri İtalya'ya geldiği için cebi gibi biliyormuş oralarını. Yakalanmış, kaçak olduğunu bilmediklerinden casus sanmışlar, kampa koymuşlar oğlanı. Ama değiş tokuş yapılmadan önce bizimki gene kirişi kırmış. İsviçre'ye girmiş. İsviçreliler gene yakalamışlar, gene gece yarısı Almanya'ya sokmuşlar delikanlıyı. Bir çiftlikte iş bulmuş, bir ayaklanma işine adı karışmış, yakalanmış. Fransız sanmışlar Pavlı. Fransızlar bizden değil demişler. Oyunu o da kullanmamışmış. Alsas herifin umurunda mıydı sanki? İster Almanlara geçsin, ister Fransızlara. İşçinin umurunda mı bu dalga? İşçi karnını doyuracak bir iş arar kendine, o kadar. Hiç aklı ermediği halde onu bir Bolşevik damgası basıp kovmuşlar. Ya fertiği çekersin ya da 6 ay çalıştırırız seni, sonra gene kovarız demişler. Çalıştırırız dedikleri yer, yani benim bildiğim, hapse atmışlar oğlanı. Ama dediğim gibi cezaevlerinin adı hep değişiyor işte. Fransız konsolosluğunun eşini idni aşındırmış. Ama konsolos söz dinler cinsten değilmiş. Kovmuş. Bir daha da ayak basma buraya demiş. Pavel, Lüksemburg'a, oradan da Fransa'ya geçmiş. Gene yakalamışlar. Artık Fransızım demiş. Sorgu soruşturma Fransız olmadığı çıkmış ortaya. Vay efendim, sen Fransızım diye Fransız haklarından yararlanmak istiyorsun ha? Görürsün. Adam öldürsen bu kadar kızmazlar. Neyse, bir açık kapı bırakmışlar. İstersen lejyona gir demişler. Dişini sıkıp dayanırsa %10 Fransız sayılabilir lejyona girenler. Ama sıkamıyor dişini, kaçıyor. Yana yakıla anlatmıştı başından geçenleri zavallıcık. Kaç babam kaç, nereye kaçarsın durmadan? Elde var İspanya. İyi ya, gidelim İspanya'ya ama uzak. İspanya, nasıl varırsın oraya da? Sonra lejyondan kaçmak da belalı iştir. Cezayirliler şakaya gelmez. Yakaladılar mı adamı, güneşe bırakıverirler, kızarıp geberesin diye. Korkunç heriflermiş Cezayirliler, hiç şakaya gelmezlermiş. Tiksinirlermiş Fransızlardan da Lejyondan da, ellerine birini geçirmeye görsünler, ölümlerden ölüm beğen. Pavel'in talihi yardım etmiş, Cezayirlilerin eline düşer düşmez hemen Almanım demiş. Hoş Almanlar da gavurdur ama ne de olsa Fransızlara karşı dövüşmüşlerdir. Daha bir hoşlanırlarmış Almanlardan. İspanya ile Meksika'da da severler. Almanları 50.000 Amerikalı'nın canını okudular diye. Hem sonra Almanlar Türklerle birlikte savaştıkları için Cezayirliler bu bakımdan da severlermiş Almanları. Din kardeşlerine yardım etmiş Almanlar değil mi ya? Türk olmayan başka bir Müslümana Alman olduğunu inandırmak zordur. Onlar Almanları başka türlü sanırlar. Fransız'a benzemezlerler. Oysa pek fark yoktur arada. Hem sonra Alman nasıl olur da Fransızlarla birlikte Müslümanlara karşı lejyona girer, olacak iş mi? Müslümanların bu özgürlük savaşına neden katılsın bir Alman? Herifler haksız da değil, pip pip. Dediğim gibi talihi yardım etmiş Pavel'a, inanmışlar Alman olduğuna, sonra yemin etmiş, ben hiçbir Müslümana silah kaldırmadım, istemeden sürüklendim buralara demiş. Uzatmayalım, almışlar, yedirmişler bizim Pavel'ı, sonra bir kabileden ötekine göndere göndere, bizim erik marmeladı alıcılarının sandalıyla Yorikya'ya gelmiş işte. Kaptan etekleri zil çalarak aldıydı Pavel'ı. Kömürcümüz eksikti. Pavel da sevinçliydi aramızda olmaktan. Ama iki gün sonra, oysa ne ıskaraları düşmüştü ne de o zamanlar kömürü bu kadar uzaktan taşırdık. Ne dediydi biliyor musun? Bilseydim kaçmazdım lejyondan. Burası 10 kat daha beter oradan. Paşalar gibi yaşıyorduk orada. İnsan gibi yemek yiyor, insan gibi yataklarda yatıyorduk. Ben geberirim burada, dayanamam. Epey söz ettim kandırmak için, dinlemedi. Bir gece nöbet değiştirmeye gittiğimde kömürlerin altından çıkardım oğlanı. Kan içindeydi. Ölmemişti ama getirdim ranzasına yatırdım. Başında duramazdım, işe koştum. Ertesi sabah baktığımda ölmüştü. 8'de denize attık ölüsünü. Kaptan kasketini bile çıkarmadı. 2 parmağını selam yerine kasketine götürdü, o kadar. Bir şeye de saramamıştık çocuğu. Üzerindeki pırtılarla boyladı denizi. Ayağına koca bir kömür parçası bağladık, o kadar. Kaptan acımıştır bağladığımız kömüre. Gemi jurnaline öldü diye yazılmamıştır bile. Yaşadığı yazılmamıştı ki öldüğü yazılsın. Kimdi Pavel? Senin benim gibi bir hiç. 40. Bölüm. Stanislav'ın anlattığına göre Yorikya yalnız Pavel'ı kurban etmemiş. Kurt adında genç bir Alman da sürülmüş burada. Kurt Memel bölgesi Avusturya'ya verilirken dünyanın öbür ucunda sürtüyormuş. O da oyunu kullanamamış. Ama günün birinde dayanılmaz bir yurt acısı bastırmış oğlanı, dönmek istemiş Almanya'ya. Yalnız Avustralya'da bir grev işinde birini biraz sertçe itmiş olacak, adam kuyruğu titretmiş. Tabii bu durum üzerine Kurt konsolosa gidip vize isteyememiş. Hangi yüzde? Çünkü bütün konsoloslar grevlerde bir komünistlik kokusu alırlar. Konsolos Kurt'u herhalde polise teslim ederdi. Polisin eline düşünce de en azından 20 yıl yerdi. İyisi mi Kurt konsolosa görünmeden nasıl yapmışsa yapmış, kapağı İngiltere'ye atmış. İngiltere tekin yer değildir. Zaten hiçbir ada tekin değildir. Çıkarsın üstüne ama kolay kolay inemezsin aşağı. Kurt da inememiş. İster istemez Alman konsolosuna başvurmuş. Konsolos bir sürü şey öğrenmek istemiş. Neden Avustralya'dan ayrılırken Alman konsolosuna gitmemişmiş Kurt? Neden kaç olarak girmişmiş İngiltere'ye? Kurt nasıl cevaplandırsın bu soruları? Dinlemezler, hesabı görülsün diye Avustralya'ya geri gönderirler Kurt'u. Londra'da mı, Southampton'da mı, neredeyse Alman konsolosluğu Kurt'a öylesine yurdunu hatırlatmış ki başlamış ağlamaya. Sinirlenmiş konsolos, tiyatro istemiyorum, rol kesmeyin karşımda, biliriz sizin gibi serserileri demiş. Kurt yürekli çocukmuş, masanın üstünde eline geçirdiği ağırca bir hokkayı konsolosun kafası budur diye fırlatmış. Herif kanamaya bağırmaya başlayınca da tüymüş oradan. Kurt oyunu kullanmadığına göre boşuna gitmişti konsolosa. Ne yapsındı konsolos ona? Yetkisi yok ki yardım etmeye. O da yasaların boynu bükük bir yardımcısından başka bir şey değil ki. Kurt yurdunu göremezdi artık bir daha. Konsolosa gitmekle bütün kapılar kapanmıştı ona. Bir devlet adamı kurtun gözyaşlarını tiyatro sanmış, rol kesiyor demiş. Öyle ya, dünyayı dolaşan bir serserinin yurt özlemi olabilir mi? Her gün çekmecesinden temiz bir mendil alabilen, beyaz iç çamaşırı giyenler de olabilir bu duygu ancak. Yes sir. Ben kurtuldum bu özlemden. Yurdumuzu dosyaların içine sokmuşlar. Masaların önüne oturtulan memurların davranışlarında gösteriyorlar yurdumuzu bize. Kalır mı artık yurt özlemi diye bir şey? Neresi mi benim yurdum? Olduğum yer. Kimsenin gelip de beni rahatsız etmediği yer. Kimsin, nereden geliyorsun, nereye gideceksin diye sormadıkları yere yurdum diyorum artık. İçimde taşıyorum yurdumu. Kurt önce bir İspanyol teknesine, oradan da Yorikke'ye düşmüş. Yorikke'de kazalara karşı önleyici bir şey yoktu. Hem pahalıdır hem de Yorikke süt çocuklarının yuvası olmadığı için düşünülmez böyle şeyler. Yorikke bir ölüm gemisidir. Gözünü dört açman gerekir. Yoksa işe yaramayan etlerinden birkaç kilo bırakır ya da bir parmağını feda edersin. Kazanlardaki su yüksekliğini gösteren boruların ne telden ne de camdan korkulukları vardı. Kurt nöbetteyken bir gün patlayıvermiş bu gösterge. Bir kolu da yok ki hemen çevirip kapasın olan cığızıyla kazandaki sıcak sular başlamış oradan dışarıya akmaya. Bütün kazan dairesi buharla dolmuş. Ne yapıp yapıp kesmek gerekir bu suyu. Onarmak için bu göstergeyi kolları sıvayıp dalmalısın. Yoksa tekne zınk diye duruverir. Kim yapar bu işi? Kömür işçisi. Kömür işçisi nereden baksan serserinin biri. O canını feda etmeyecek de kim edecek? Kurt kapamış, başarmış o işi. Hapı da yutmuş ama. Gemi ikincisiyle ateşçi çocukcağızı çekip ranzasına götürmüşler. Ben bir insanın acıdan bu kadar bağırabileceğini düşünmezdim pip pip. Çocuk sırt üstü yatamıyordu, yüzü koyun da yatamıyordu. Yanmıştı her yanı. Bütün derisi parça parça olmuş dökülüyordu. Su toplamıştı tepeden tırnağa. Kafam kadar büyük şişlerin içi su doluydu. Hemen bir hastaneye götürülseydi, belki yeni deri ekleyerek kurtarabilirlerdi çocuğu. Gene de pek kurtulacağına ermiyor aklım. Durmadan bağırdı, durmadan sesinin yettiğince haykırdı. Konsolos düşünde duysaydı kurtun niye bağırdığını, bir daha kulaklarından çıkaramazdı o sesi. Bu memur beyler masalarında oturmuş kağıt doldururlar. Günlük hayattan yüz binlerce fersah uzaktaydılar. Bizim neler çektiğimizi bilirler mi? Savaşta yararlık gösterirsen nişan verirler. Ama işinde canın çıkana dek çalışsan gene de göze giremezsin. Zavallı kurt bağıra bağıra öldü. Memel'den gelen bu genç delikanlıyı da denize attık güneş batarken. Bakma öyle yüzüme, elimde değil, kasketimi çıkarmak zorundayım. Kendimce bir saygı duruşu. Ayağında büyüyecek bir kömür parçasıyla denizi boyladı. İdam cezası yemiş biri gibi. İkinci kaptan arkasından baktı da ne dedi bilir misin? Hay kör şeytan, gene kömür taşıyacak kimsemiz kalmadı. Oysa kurtun yaptığı işi onun yapması gerekirdi. Kömür işçisi onarmalarla uğraşamaz. İşte kurt da böyle bitirdi yaşamasını. Onun da adı yoktur gemi jurnalinde. Ama geminin ikinci kaptanının adı yazılı. Ahçı sabun araklamaya girdiği zaman kaptanın kamerasında görmüş. Utanmadan nasıl yazarlar be? Böyle bir iş için adım jurnale geçmiş ya da geçmemiş. Kaç para eder? 19. ayrımın sonu. Sayfa 204.